Ayrım 44.
Belki bir gün geri dönerlerdi. Tıpkı Meksika'da özgür olan Geronimo gibi, Kanada'da da özgür olan oturan boğada, Birleşik Devletler hükümetinin gözünde yıkıcı bir öğeydi, bir tehlike sembolüydü. Ordu, Hulpapa önleri ve adamlarının yeniden kendi denetimine girmesi için büyük çaba göstermekteydi. En sonunda 1877 Eylül'ünde Savaş Bakanlığı Kanada hükümeti ile anlaşarak General Alfred Terry ve özel bir komisyonun sınırı geçmesini ve Kanada Kraliyet Atlı Polisi eşliğinde Walsh Kalesi'ne doğru yola çıkmasını sağladı. Terry orada oturan boğa ile görüşecek ve bütün silahlarını, atlarını teslim ederek halkını Büyük Sioux Rezervasyonu'ndaki dinlenen kaya Hulpapa temsilciliğine getirirse hükümet tarafından bağışlanacağını bildirecekti. Oturan bağ ilk başlarda tek yıldız Terry ile görüşmeye pek yanaşmadı. "Bu Amerikalılarla konuşmakta yarar yok," dedi. Komisyon başkanı McLeod da "Hepsi yalancı. İnsan hiçbir dediklerine inanamıyor." Oturan boğanın Kanada'dan çıkartılmasından umutlu bulunan komisyon başkanı McLeod'un ricalarının sonucu ancak Hulpapa 17 Ekim'de toplantı için Walsh Kalesi'ne gelmeye razı edildi. Tek yıldız Terry kısa bir açılış konuşması yaptı. Oturan boğaya "Bu senin çeten teslim olmayan tek çete," dedi. "Daha önce de sana söylediğimiz gibi ülkedeki bütün halklarla barış içinde yaşamak isteyen büyük babanın mesajını getirmek için yüzlerce mildeki yoldan geldik. Şimdiye kadar pek çok beyazın ve kızıl derilinin kanı döküldü. Bu kan dökmeye artık bir son versek iyi olacak." Oturan boğanın cevabı şu oldu: "Ne yaptık ki böyle diyorsunuz? Hiçbir şey yapmadık. Yağmacılar, sizinkiler zorladı bizi. Başka bir yere gidemediğimizden bu ülkeye sığındık. Neden geldiğini söyle bakalım. Buraya gene yalan söylemeye mi geldin? Değil mi? Ama yalana karnım tok benim. Bana bu dilden konuşulmasın. Yani büyük annemin, Kraliçe Victoria'nın evinde bana yalan söylenmesin. Tek bir söz daha söyleme sakın. Nereden geldinse hemen dön oraya. Beni verdiğiniz topraklardan çıkardınız. Ben de buraya, bu ulusla yaşamaya geldim ve burada kalacağım artık." Oturan boğa adamlarından birkaçını da konuşmasına izin verdi. Konuşmacılar arasında çetesine katılan bir Santee ve bir Yankton da vardı. Bunların sözleri de oturan boğanın söylediklerini pekiştiriyordu. Daha sonra hiç beklenmedik bir şey oldu. Oturan boğa toplantıya bir kadın getirdi. Bu bir kere konuşandı. Bazı Kızılderililer bu kadının konuşmasına izin verilmesinin Terry'e yapılmış açık bir hakaret olduğunu sonradan söylediler. Töylere göre konuklarla yapılan toplantılara kadınlar katılamazdı. Kadın Terry'e, "Bir zamanlar ülkemizde yaşıyor, çocuklarımı orada büyütmeyi tasarlıyordum. Ama buna vakit bırakmadınız. Çocuklarımı yetiştirebilmek ve kafamı dinlendirebilmek için kalkıp bu ülkeye geldim. Sana diyeceğim bu kadar. Hadi artık geldiğin yere dönebilirsin. İşte bunlar benim birlikte yaşayıp çocuklarımı birlikte büyüteceğim dostlarım." Toplantı sona erdiğinde Terry, oturan boğaya daha fazla ısrar etmenin bir yararı olmadığını anlamıştı. Son umudu komisyon üyelerinden McLeod'daydı. McLeod, Kanada hükümetinin Hulpapalar sorunundaki görüşlerini açıklayacaktı. McLeod, oturan boğaya kraliçenin hükümetinin onu Kanada'ya sığınmış bir Amerikan Kızılderilisi saydığını, bu yüzden kendisinin bir Kanada Kızılderilisi olduğunu ileri süremeyeceğini anlattı. "Kraliçe hükümetinden bir şey bekleme. Dürüst davrandığın sürece seni korurlar o kadar. Tek umudun yaban sığırlarında, onlar da yakında yok olup gidecek. Sakın düşmanca bir amaçla sınır geçeyim deme. Böyle bir şeye kalkışırsan sadece Amerikalıları kendine düşman etmekle kalmazsın, aynı zamanda Kanada Atlı Polisini ve İngiltere hükümetini de karşında bulursun." McLeod'un söyledikleri oturan boğanın kararını değiştirmedi. Büyük annenin ülkesinde kalacaktı. Tek yıldız Terry ertesi sabah Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. Savaş Bakanlığı'na verdiği raporda bakanlığı uyarıyordu. Bize bu denli düşman yığınla Kızılderili'nin sınırına böyle yakın olması, Kızılderili bölgelerimizin barışını tehdit eden bir tehlikedir. Oturan Boğa'nın sürgün kabilesi Kanada'da 4 yıl kaldı. Eğer bu devlet işbirliğine biraz daha yatkın olsaydı, hayatlarını Saskatchewan ovalarında sürdürüp gideceklerdi. Ne var ki, kraliçe hükümeti onları öteden beri tehlikeli bir çıbanbaşı ve pahalı bir konuk olarak görüyordu. Onları gözleyebilmek için atlı polislerin sayısını artırmak zorunda kalmışlardı. Oturan Boğa arada bir parlamentoda şakalara konu oluyordu. 18 Şubat 1877'de Kanada Avam Kamarası üyelerinden biri bir soru önergesi vererek Oturan Boğa'nın sınırı geçmesinden bu yana hükümetin ek harcamalarının ne kadar arttığını sordu. Sir John MacDonald, Oturan Boğa'nın sınırı nasıl geçebildiğini anlayamıyorum. Bay Mackenzie, ayağa kalkmadıkça geçemez. Sir John MacDonald, o zaman da artık Oturan Boğa olmaz. İşte Kanada parlamentosunda sürgün Sioux'lara ilişkin bir konu açılınca yapılan konuşmaların düzeyi buydu. Hiç kimse onlara yardım elini uzatmayı aklından geçirmemişti. Onlara ne diyecek vermişlerdi ne de yiyecek. Kışın dondurucu soğuğunda Kızılderililer boğmaksızlığın ve battaniye yokluğunun acısını fazlasıyla çekiyorlardı. Av hayvanına rastlamak neredeyse olanaksızdı. Et yoktu, giysi ve çadır örtüsü yapmak için deri bulamıyorlardı. Yurt özlemi gençleri yaşlılardan daha çok etkiliyor gibiydi. Genç Oglala'lardan biri, "Mutlu günler geçirdiğimiz yurdumuzu hatırladıkça yurt özlemi duyuyoruz," demişti. Mevsimler geçtikçe ve aç, bitkin aileler sınırı geçip Dakota'daki Sioux temsilciliğine teslim olmaya başladılar. Oturan Boğa yaşayabilecekleri bir bölgenin kendilerine verilmesi için Kanadalılara kaç kere başvurduysa her seferinde İngiliz uyruklu olmadığından toprak dağıtımından yararlanamayacağını söyleyerek atlatıldı. 1880 yılının çok sert geçen kışında Sioux atlarının büyük bir çoğunluğu tipiye yakalandılar ve donarak öldüler. İlk yaz geldiğinde güneye akan yaya sürgün kafilelerinin sayısı daha da arttı. Ve Oturan Boğa'nın aralarında Safran ve Karga Kral da bulunan en sadık yardımcılarından birkaçı da direnmekten cayarak Büyük Sioux rezervasyonuna döndüler. Sonunda Oturan Boğa ve halkından sağ kalan 186 kişi 19 Temmuz 1881'de sınırı geçerek Beaufort Kalesi'ne gittiler. Oturan Boğa'nın sırtında yırtık pırtık pamuklu bir gömlek, partal bir pantolon ve kirli bir harmaniye vardı. Winchester komutanına teslim ederken iyiden iyiye yaşlanmış ve bitkin düşmüş görünüyordu. Ordu onu dinelen kayadaki rezervasyona göndereceği yolundaki sözünü bozarak Randall Kalesi'ne hapsetti. 1881 yazı sonlarında Oturan Boğa'nın dönüşünü gölgeleyen bir olay meydana geldi. Benekli kuyruk öldürüldü. Katil bu sefer beyaz değil, Benekli Kuyruğun kendi kabilesinden Karga Köpek'ti. Karga Köpek, ünlü Brul reisini kalleşçe vurmuştu. Benekli Kuyruk, cinayet sırasında Gonca Gül bölgesinde atıyla bir yere gitmekteydi. Bölgedeki beyaz görevliler cinayeti bir kadın meselesiymiş gibi gösterip örtbas ettiler. Ama Benekli Kuyruğun dostlarına göre bu reislerin direnişini kırıp iktidarı Kızılderili bürosunun isteklerine boyun eğecek birine vermeyi amaçlayan bir komplonun sonucuydu. Kızıl Bulut halkının dönencini savunduğundan dolayı Benekli Kuyruğu ortadan kaldırmak için yüreksiz bir katilin görevlendirildiği kanısındaydı. Cinayeti bir Kızılderili işledi diye suçu bize yüklediler ama katil Kızılderili'yi kim kışkırttı acaba? Benekli Kuyruğun ölümünün yarattığı heyecan yatışınca büyük rezervasyondaki bütün Sioux'ların dikkati Randall Kalesi'ne gelen Oturan Boğa'ya çevrildi. Birçok reis ve reis yardımcısı onu ziyaret ederek sağlık dileklerini bildirdiler, saygılarını sundular. Gazeteciler geldiler, onunla görüştüler. Daha önce düşündüğü olmamıştı. Ezilip unutulmamış, aksine ün kazanmıştı. 1882'de bütün Sioux temsilciliklerinden gelen delegeler ona danıştılar. Hükümet büyük rezervasyonu küçük parçalara bölerek arazinin yarısını beyaz göçmenlere satmak istiyordu. Oturan boğa satışa karşı çıktı, Sioux'ların verecek toprağı yoktu. Sioux'lar karşı koydukları halde 1882'de 14 bin mil karelik bir araziyi Kızılderililerin elinden topraklarını almakta uzmanlaşmış Newton Edmunds başkanlığındaki bir komisyona kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya geldiler. Edmunds'ın yardımcıları, sınır sorunlarında ustalaşmış bir avukat olan Peter Shannon'la yeni İçişleri Bakanı'nın kardeşi James Taylor'dı. Yanlarında getirdikleri özel çevirmen ise Sioux'larla ta küçük karga zamanından beri misyonerlik ilişkileri içerisinde olan muhterem peder Samuel D. Hinman'dan başkası değildi. Hinman'ın kanısınca Kızılderililer topraktan çok Hristiyanlığa muhtaçtı. Komisyon temsilcilikten temsilciliğe gezdikçe Hinman reislere bölgeyi 6 temsilciliğe üleştireceğini söylüyordu. Ona bakılırsa bu üleştirme çok gerekliydi. Böylece her Sioux kabilesi kendi toprağını bilecek ve var olduğu sürece ona sahip olacaktı. Hinman, Kızılbulut'a, "Biz toprağı üleştirdikten sonra büyük baba size 25 bin inekle 1000 boğa verecek," demişti. Ancak bu hayvanları alabilmeleri için delegelerin yanlarında getirdikleri bazı kağıtları imzalamaları gerekiyordu. Reislerden hiçbiri okuma yazma bilmediğinden imzaladıkları kağıtlarla söz verilen inek ve boğalara karşılık 14 bin mil karelik araziyi beyazlara kaptırdıklarının farkına varamamışlardı. Sioux'ların kağıtları imzalamamakta direndikleri temsilciliklerde Hinman duruma göre Kızılderilileri ya pohpohluyor yahut da tehdit ediyordu. İmzaların çoğalması için 7 yaşındaki çocukları bile kandırıyordu. Oysa anlaşmaya göre sadece rüştünü ispatlamış erkekler imza verebilirdi. Çamlıbayır bölgesindeki yaralı dizderesinde Hinman Kızılderililere imza vermezlerse erzak ve yıllık ödeneklerini alamayacakları gibi Kızılderili bölgesine gönderileceklerini söylemişti. Daha önceleri kaleme dokunduktan sonra topraklarının küçüldüğünü görmüş olan yaşlı Sioux'lar Hinman'ın topraklarını çalmaya çalıştığından kuşkulandılar. Çamlıbayır'daki küçük reislerden biri sarı kafa imza vermemekte çok direndi. Ama Hinman'ın tehditlerinden korkarak sonunda boyun eğdi. İmza töreni bitip de komisyon üyeleri gittikten sonra sarı kafa yerden aldığı bir avuç toprağı alaycı bir edayla Çamlıbayır temsilcisi Dr. Valentin McGillicuddy'ye uzattı. "Topraklarımızın hemen hepsini kaybettik. Kalanını da sen al bakalım. İşte." 1883 başlarında Edmunds ve Hinman topladıkları imzalarla birlikte Washington'a döndüler. Kongre'den büyük bölgenin Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasını sağlayan bir karar çıkarttırmayı başardılar. Bereket, Sioux'ların Washington'daki dostları vakit geçirmeden bu kararı bir soruşturma konusu yaptılar ve toplanan tüm imzalar geçerli bile olsa henüz anlaşmanın gerektirdiği rüştünü ispatlamamış Sioux'ların 1/4'ünün imzasının toplanmamış olduğunu belirttiler. Senatör Henry Lee Davis, başkanlığında bir komisyon, Edmunds ve Hinman'ın imza toplamada kullandıkları yöntemleri araştırmak üzere hemen Dakota'ya gönderildi. Komisyon üyeleri çok geçmeden kendilerinden öncekilerin namussuzluklarını öğrendiler. Davis soruşturma sırasında Bay Hinman'ın namuslu biri olup olmadığını sordu Kızılbulut'a. Kızılbulut şöyle cevapladı bu soruyu. "Bay Hinman sizin gibi büyük adamları aldatıyor. Tutmuş bir sürü palavra atmış size. Siz de kalkıp bizim fikrimizi almaya gelmişsiniz." Kırmızı köpek Hinman'ın kendilerine inekler ve boğalar vaat ettiğini kabul ediyor ancak bu konu tartışılırken Sioux topraklarının beyazlara bırakılmasından hiç söz edilmediğini söylüyordu. Ufak Yara da şöyle konuştu. "Bay Hinman bize bölgenin şu durumunda hiçbir Kızılderilinin kendi toprağının neresi olduğunu bilmediğini, bu yüzden Büyük Baba ve Meclisi'nin bölgeyi üleştirmenin daha iyi olacağına karar verdiklerini söyledi. Biz de kağıdı imzaladık." "Peki Büyük Baba'nın geriye kalan topraklar hakkında ne söylediğinden söz etti mi?" diye soran Dave'e Ufak Yara, "Hayır efendim, bu konuda bir şey söylemedi," cevabını verdi. beyaz gök gürültüsü, Dave'e imzalamış oldukları kağıdın bir dolandırıcılık belgesi olduğunu söylediğinde, senatör dolandırıcılık sözüyle ne kastettiğini sordu. Dolandırıcılık, gelip topraklarımızı yok pahasına elimizden almaya çalışmalarıdır. Ben buna dolandırıcılık derim. Dave, yani daha fazla para ödersek Kızılderililer topraklarını satar mı demeye getiriyorsun diye sorunca da şu karşılığı verdi. Hayır, hayır bayım, buna da yanaşmazlar. Topraklarımız bizim yeryüzündeki en kutsal varlığımızdır. İnsanlar toprağa sahip oldukları sürece zenginlikleri artar. Toprağı korumak biz Kızılderililer için çok önemli bir iştir. Deniz komisyonunun Dakota'ya gelişinden kısa bir süre önce oturan boğa Randall Kalesi zindanından tahliye edilmiş ve dinlenen kayadaki Hunkpapa rezervasyonuna gönderilmişti. 22 Ağustos'ta komisyon Kızılderilileri dinlemek üzere temsilciliğe gelince o da toplantıya katılmak amacıyla bıyık kırmaktan temsilciliğe geldi. Komisyon üyeleri hayattaki en ünlü Sioux reisini açıktan açığa görmezden geldiler. Önce koşan antilopun daha sonra da kara ayak Sioux'larının reisi ihtiyar Otunoğlu genç John Grass'ın söylediklerini dinledi. Sonunda senatör Deiz çevirmene dönerek sor bakalım oturan boğanın kuruluşumuza bir değeceği var mıymış dedi. Oturan boğa şu karşılığı verdi. Konuşmamı isterseniz konuşurum elbet ama siz sadece istediğiniz gibi konuşanları dinlemekten hoşlanırsınız. Deiz, biz Kızılderililerin kendileri adına konuşacak kimseleri önceden seçtiklerini sanırdık dedi. Ama konuşmak isteyen çıkarsa yahut Kızılderililerin kendileri adına konuşmasını istedikleri başka biri varsa onu da seve seve dinleriz. Karşınızdakinin kim olduğunu biliyor musunuz? Senin oturan bağ olduğunu biliyorum. Söyleyeceğim bir şey varsa seve seve dinleriz. Madem ki benim oturan bağ olduğumu biliyorsun, Kızılderililer arasındaki yerimden de haberin var mı? Bu temsilcilikteki öbür Kızılderililerle senin aranda bir ayrılık görmüyorum. Ben buraya Yüce Ruh'un isteğiyle geldim. Onun isteğiyle reis oldum. Yüreğim kırmızı ve tatlıdır. Yanımdan geçen kim olursa olsun dilini dokundurur da geçer. Şimdi ise bizimle konuşmaya gelmişsiniz ama benim kim olduğumdan haberiniz yok. Size şu kadarını söyleyeyim ki Yüce Ruh'un seçtiği biri varsa o da benim. Burada ne sıfatla bulunursan bulun bizim için fark etmez. Söyleyecek bir şeyin varsa bir an önce söyle, yoksa toplantıyı dağıtacağız. Peki, öyle olsun, dedi oturan boğa. Tıpkı viski çekmiş bir sarhoş gibi davranıyorsun. Oysa ben sana biraz öğüt vermeye gelmiştim. Oturan boğa elini şöyle bir sallayınca toplantının yapıldığı odadaki bütün Kızılderililer yerlerinden kalktılar ve onun arkasından odayı terk ettiler. Komisyon üyelerini Sioux'ların oturan boğa gibi güçlü bir önder çevresinde toplanabileceği düşüncesi çok ürkütüyordu. Böyle bir gelişme kabilelerde Kızılderili olarak ne kalmışsa silip atma ve onları beyazlarla benzetme amacını güden hükümetin Kızılderili siyasetini alt üst edebilirdi. 2 dakika içinde gözlerinin önünde oturan bağ gücünü saptamış, bu siyaseti bir anda yıkabileceğini kanıtlamıştı. O gün öteki Hunkpapa reisleri oturan bağa giderek bağlılıklarını bildirdiler. Ancak reisler komisyon üyelerini küçültücü hareketlerden kaçınması gerektiğini de söylemeyi unutmuyorlardı. Bu adamlar geçen yıl gelen toprak hırsızlarından farklıydılar. Büyük babanın bu temsilcileri onların topraklarını korumaya gelmişlerdi, ellerinden almaya değil. Oturan boğaya kalsa beyazların hiçbirine güvenmeyecekti. Ama reisleri kırmadı, bir yanlışlık yaptıysa özür dilemeye hazır olduğunu söyledi. Sonra da komisyon üyelerine haber gönderip yeniden toplanmalarını istedi. Sözlerine, "Buraya kötü davranışım yüzünden özür dilemeye geldim." diye başladı. "Sözlerimi geri alıyorum. Geri alıyorum çünkü kalbinizi kırdığımı anladım. Herkesin toplantıyı terk etmesine yol açan sözlerimi geri alıyorum. Ayrıca beni bağışlamanızı diliyorum. Şimdi aklımdan geçenleri dosdoğru anlatacağım. Yüce Ruh'un yukarıdan bana baktığını ve söylediklerimi işittiğini biliyorum. Dolayısıyla doğruyu söylemek için elimden geleni yapacağım. İsteklerime birinin kulak verip bana yardım elini uzatacağını umuyorum. Sonra hükümetin yerine getirmediği vaatlerini bir bir sayarak hayatı boyunca tanık olduğu olayları özetledi. Vaktiyle beyazların yolundan gitmeyi kabul etmiş ve sözünde duracağını ant etmiş olduğunu da ekledi. Eğer bir adam bir şey kaybeder de sonra geri dönüp dikkatlice ararsa kaybettiğini mutlaka bulur. İşte şimdi geçmişte vaat ettiğiniz şeyleri vermeniz isterken bunu yapıyor Kızılderililer. Onlara hayvanmışlar gibi davranılmasını doğru bulmuyorum. Ve bilmelisiniz ki bize hayvanmışız gibi davranıldığı için bugün böyle bir takım duygular besliyorum. Büyük baba bana haber gönderip bize karşı eskiden beslediği bütün düşmanlığı unuttuğunu ve geçmişe bir sünger çektiğini bildirmişti. Hatta gelecekte de hiçbir düşmanlık gitmeyeceğini söylemişti. Onun sözüne uyup buraya geldim. Beyazların yolundan ayrılmamamı söyledi, ben de kabul ettim. Bu yoldan ayrılmamak için elimden geleni yapıyorum. Yurdumun kötü bir adı olduğu kanısındayım ve iyi bir adı olsun istiyorum. Hem eskiden iyi bir adı vardı yurdumun zaten. Bazen oturup düşünüyorum, kim ona bu kötü adı yakıştırdı diye. Sonra oturan boğa sözüne devam ederek Kızılderililerin durumunu ayrıntılarıyla anlattı. Kızılderililer beyazların sahip olduğu hiçbir şeye sahip değildi. Ama madem ki beyazlara benzemeleri isteniyordu, o zaman onların da araçları, hayvanları ve arabaları olmalıydı. Çünkü beyazlar hayatlarını böyle kazanıyorlardı. Komisyon üyeleri oturan boğanın özür dilemesini dinleyeceklerini, konuşmasına kulak verecekleri yerde hemen saldırıya geçtiler. Senatör John Logan, oturan boğayı bir önceki toplantının dağılmasına yol açtığı ve kendilerini açıkça sarhoşlukla suçladığı için sert bir dille azarladı. Şunu söyleyeyim ki sen bu ülkenin büyük reisi falan değilsin. Ne halkın, ne gücün, ne de denetleme yetkin var. Üstelik böyle bir yetkiye sahip olman için bir gereklilik de yok. Bir Kızılderili bölgesinde devletin sırtından geçiniyorsun, hepsi o kadar. Seni devlet besliyor, devlet giydiriyor, çocuklarını devlet okutuyor, buradaki varlığını devlete borçlusun kısacası. Devlet olmasaydı bugün dağlarda açlık ve sefaletten ölüp giderdin. Bütün bunları sadece Amerika Birleşik Devletleri halkına ve onun gönderdiği kurallara hakaret etmeye hakkın olmadığını belirlemek için söylüyorum. Devlet artık çocuklarını yediriyor, içiriyor, okutuyor ve sizlere çiftliği öğretmek, uygarlaştırmak, sözün kısası sizleri beyazlara benzetmek istiyor.